Gerçekten.
Gerçekten. Dolayısıyla adımız da
yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında yine birlikteyiz siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419-463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Bugün programımızda neler var? Gelin şöyle bir göz atalım sevgili dinleyicilerimiz. Türklerin hükmettikleri imparatorlukların tüm etki alanını yakın geçmişle de bağlantılar kurarak sade ve bilimsel bir metotla ele alan Asya Hun İmparatorluğu ve Avrupa Türk Hun İmparatorluğu kitaplarının yazarı TRT Teftiş Kurulu Baş Müfettişi Erkan Hacı Fazlıoğlu'yla araştırmaları ve kitapları üzerine güzel bir söyleşi sizleri bekliyor olacak. Hemen sonrasında uzman psikolog ve sosyolog Yunus Aydın stüdyo konuğumuz olacak. Çocukları ve yalanı konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden. El ele ve daima ileriye. Bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile biliyorum hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir. Ayrılsak bile kopamayız.
Ortak olmak her sevince her derde. Beraberce el ele olmayacak ota içten gülen gözlerde yaş. Bir gün gelip ayrılsak bile seninle arkadaş.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. TRT Teftiş Kurulu Baş Müfettişi, yazar Erkan Hacı Fazlıoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Öncelikle sevgili dinleyicilerimiz, iki kitap var. Aslında birbirinin devamı olan iki kitap. Sayın Hacı Fazlıoğlu tabii kendi müfettişlik görevi gereğince aslında çok yoğun. Ve bu yoğunluğunun arasında bu iki kitap nasıl ortaya çıktı, ben gerçekten çok merak ediyorum. Müsaadenizle asıl ilk onu sormak istiyorum. Biraz kendinizi tanıtın dinleyicilerimize. TRT dışındaki görevlerinizden de bahsedebilirsiniz bu kitap yazma konusunda. Tabii. Ve sonrasında da bu kitaplar nasıl ortaya çıktı?
Teşekkür ediyorum. Şimdi ben ilkokuldan itibaren tarihe sürekli bir merakım var. 1998 yılında da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra aynı üniversitede siyaset bilimi alanında yüksek lisans yaptım. Orada Ermeni meselesi üzerine Profesör Doktor Sina Akşin hocamızla çalıştım. Bu süreçte sürekli 98'den itibaren de okul bittikten sonra da sürekli okumalara devam ettim. 10 küsür yıldır da yazıyorum. Bu şu anda işte ilk ürünlerimiz çıktı diyelim.
Emeklerinize sağlık. Şimdi ben tabii programı açarken bunun müfettişlik görevi dışındaki görevleriniz dedim ama evet. Şimdi anladığım kadarıyla bu yazma işi bütün yaşamınızın çok önemli bir bölümünü kapsar oldu. Çünkü sevgili dinleyiciler, kitabı iki gün önce elime geçti kitap ve şöyle bir içine girdim. İnanın sayfalarını zevkle ve ardı ardına çevirmeyi çok arzu ettim. Bütün kitabı bitirmeyi çok arzu ettim. Bir kısmını okuyabildim. O yüzden gerçekten çok akıcı bir anlatım var. Öncelikle kendi adıma onu söyleyebilirim. Ve neden çok önemli bir vaktinizi aldığını düşündüm. Çünkü gördüm ki gerçekten çok fazla farklı alanlarda kaynağın bir araya gelmesi. Sizin çok fazlaca bu konu üzerine eğilmeniz, evet, okumalarınız. Biraz o süreci anlatır mısınız? Bu kitaplar nasıl ortaya çıktı?
Evet, şimdi bu alanda ben tabii Türklerin tarihini öğrenmek için yola çıktım. Çok kitap yok bu alanda. Olan kitaplar da ders kitabı mahiyetinde akademik kitaplar. Daha çok Türklerin tarihini de %90 bile söyleyebilirim, yabancı kaynaklardan öğreniyoruz. Yani bizim ilk imparatorluğumuz olarak kabul ettiğimiz şu anki işte konuştuğumuz bu Asya Türk Hun İmparatorluğu'nun bütün belgelerini biz Çin yıllıklarından alıyoruz. 2500 yıllık Çin yıllıkları, dünyanın en eski yıllıklarıdır bunlar. Geçiyoruz Avrupa'ya. Avrupa'dakiler Çin yıllıklarını ilk inceleyen kişiler. Bunlardan Joseph de Guignes diye meşhur bir Fransız profesör, Türkolog var. Bu ilk kez Çin yıllıklarını 1758 yılında Fransızca'ya çeviriyor ve Türklerin tarihi diye şu andaki Türk tarih sisteminin de bir bakıma kurucusu oluyor. Yani Hunlarla Türklerin tarihi başlıyor. Göktürkler, Avarlar, Uygurlar, Selçuklar, Osmanlılar diye devam eden sistemi ilk ortaya koyan bu meşhur Fransız profesör. Yine Rus profesör Bartolt diye çok meşhur bir kişi var. Onun Türkistan diye bir kitabı var. Macar Türkologlar, Alman Türkologlar Türklerin tarihi üzerine çok çalışmışlar. Bakınca geriye yönelik Türkler tarih yapmışlar ama tarih yazmamışlar.
Yazacak belki vakit bulamamışlar.
Yani yazılmamış, yazılan eserlerde de daha çok ders kitabı mahiyetinde olduğundan dolayı ben hem akademik yönü olsun hem de bir lise mezunu dahi okuyunca hemen de bunu anlayabilecek tarzda bir kitap olsun diye yola çıktım. Burada da Hun tarihi konusunda uzman olan rahmetli Profesör Doktor Bahattin Ögel'i saygıyla ve rahmetle anmak istiyorum. Çünkü ilk kez Türklerde Joseph de Guignes'ten sonra 200 yıl sonra Çin kaynaklarına girerek onları Türkçe'ye çeviren kişi rahmetli Profesör Doktor Bahattin Ögel'dir. Yine İbrahim Kafesoğlu profesör, onu da rahmetle ve şükranla anıyorum. Bunlar çok büyük hizmetleri oldu Türk tarihine.
Peki siz bu kadar bilgiyi nasıl topladınız? Çin kaynaklarından elde ettiğinizi ifade ettiniz. Örneğin Çin'e bir geziniz oldu mu? Oradaki kütüphaneleri inceleme şansınız oldu mu? Yoksa Türkiye'de nasıl ulaştınız?
Daha çok Türkçe'ye çevrilmiş kaynaklardan bilgileri edindim. Türk tarihiyle ilgili yani bir sahafın, bir antikacının dükkanında birçok tarihi eser bir karmaşa içerisinde duruyordu diyelim. Ben onları aldım, bir sisteme göre kronolojiyi de esas alarak buna göre bir sistem koyarak ve anlaşılsın istedim okuyunca özellikle. Yani bunlardan edindiğim önemli bilgileri kitaba derc ettim diyebilirim.
Emeğinize sağlık. Şimdi dedim ya, okurken insan ardı ardına sayfaları çeviresi geliyor diye, çok sade de bir anlatımınız var.
Evet.
Şöyle ifade etmişsiniz, sade ve bilimsel bir metot kullandığınızı, evet, ifade etmişsiniz. O ikisi birbiri içine nasıl girdi, o kolaylığı nasıl
yani
sağladınız?
Yani bir iddialı söz söylüyorsam onun altında dipnotunu veriyorum. Yani hangi kaynaktan aldım ve benim yararlandığım bütün kaynaklar, bilimsel makaleler, hepsi bunlar akademik yayınlardan yararlandım. Ve aldığım bir bilginin altında dipnotta bunu görebiliyoruz. Yani afaki olarak bir şey değil. Dipnotu da hemen altında verdim. Bazıları en sonda kaynakça olarak veriyorlar. Hani bu bilgiyi nereden edindiğimi okuyucu hemen de görmek isterse görebilsin diye bu şekilde bir yol izledim.
İki kitaptan bahsettik. Aslında sanıyorum birbirinin devamı değil mi? İlki, evet, Asya Türk, evet, Hun İmparatorluğu. Diğeri de Avrupa Türk Hun İmparatorluğu. Kronolojik olarak da ardı ardına geliyor. İkisi niye aynı kitapta değil?
Daha hacimli olacak diye, o yüzden ayrı ayrı diye, evet,
diye,
okuma kolaylığı olsun diye bu şekilde bir yol izledik. Çok fazla kalın kitap gördüğü zaman da okuyucu bir anda ürküyor, ben bunu bitiremem diye.
Evet,
yani alınca şöyle bir yere seyahate gidince iki günde bitireyim diye diyebileceği bir kitap olmasını, evet, da arzu ettik.
Çantasına ağırlık olmadan,
evet,
şöyle.
Yayın evimizin Altınordu yayınlarına da buradan teşekkür ediyorum. Murat Bey'in de böyle bir önerisi oldu. Onun telkinleriyle böyle bir yol izlemiş olduk.
Yalnız yayın evimizin ismi de aslında çok manidar, evet, değil mi? Altınordu, evet, Devleti geldi.
Yani
aklıma.
Türk tarihiyle ilgili çok, evet, güzel eserleri var. Mesela Etrüklerle ilgili, Türk tarihinin daha eski yıllarıyla ilgili çok güzel bir kitap çıkardı. Yine milli manevi değerlerimizi ön planda tutan çok güzel yayınları var Altınordu yayınlarının. Teşekkür ediyorum onlara da.
Biz de sizin vesilenizle bu kitabı okuyuculara sunduğu için ve size hem de ona teşekkür ediyoruz. Murat Bey'in selamlarımızı iletmiş olalım bu vesileyle. Şimdi kitaplara şöyle geçecek olursak, ilk olarak Asya Türk Hun'la başlayalım, evet, dilerseniz biz de kronolojik olarak, evet, gidelim. En çok bu kitapta neleri vurgulamaya çalıştınız?
Şimdi Türklerin, zaten ilk başta kapakta da bunu belirttim. Türklerin kökeni nedir? Türk adı nereden geliyor? İşte Türk adı Tur'dan geliyor diye kaynaklarda bu şekilde bir bilgiler var. Çin kaynaklarında milattan önce binli yıllarda Tik diye bir kavim var. Hint kaynaklarında Turukka diye bir kavim var. Bunların Türk olduğunu söylüyorlar. Herodot'un milattan önce 5. yüzyıla yönelik Targitalar diye bir kavim. Bunların da Türkler olduğu söyleniyor. Daha sonra geliyoruz, Göktürk yazıtlarında da Türk adı Türük diye geçiyor. Nihayetinde bütün dünyada Türk adının güçlü, kuvvetli olduğu yönünde de bir anlam konusunda bilim insanları birleşmiş durumdalar. Şimdi bu Türk adından başlayarak ondan sonra meşhur Çin Seddi var. Milattan önce 800'lü yıllarda başlıyor bunun yapımı. Bölüm bölüm yapılıyor. Yani bu Çin Seddi de 8000 metre uzunluğunda bir set. Türklerin yukarıdan saldırılarını önlemek için Çinliler bölge bölge yapıyorlar. Daha sonra da milattan önce 255'lerde şu anki Çin'e ismini de veren Çin Shuangti diye bir hükümdarları bu Çin Seddi'nin bölüm bölüm yapılanların hepsini birleştirerek şu anki gördüğümüz Çin Seddi yapılmış oluyor.
Evet, şimdi o Çin Seddi tabii bildiğimiz kadarıyla dünyanın üstüne çıkıldığında, yani uzaydan, evet, görülebilen tek unsur.
Evet.
O yüzden hem aslında tarihi...
Türklere karşı yapılmış, yani Türklerin akınlarından korunmak, evet, için yapılmış ama korunamamışlar. İşte bu kitapta da belirtiyoruz, Metehan çok ayrıntılı şekilde anlatılıyor, Metehan dönemi. Yani Metehan'ın çok büyük akınları var Çin'e. Çin hatta bu akınları yapmayın, biz size gelip vergi verelim diye bu şekilde önerileri de var. Ve bunlar da Çin yıllıklarında yazıyor. önemli bir bilgiyi de burada hemen de şey yapmak istiyorum. Türk adıyla yine bağlantılı olarak. Şimdi Türkiye kelimesi Yunan kaynaklarında, Latin kaynaklarında 6. yüzyıl için Orta Asya'ya Türkiye deniliyordu. 6. yüzyılda Yunan kaynaklarında Türkiye diye deniliyordu. Bizans kaynaklarında falan. 12. yüzyılda ise Anadolu için Türkiye deniliyordu. 13. yüzyılda Mısır, Suriye, Türkiye diye anılıyordu. Hı hı. Yine diğer kitapta söylüyoruz da burayla ilintili olduğu halde Macarların Türklüğü ile ilgili de o bölgeye de Türkiye diye, Türkiye'nin kralına diye o şekilde hitapları var. Bir de şu önemli bilgiyi özellikle dinleyicilerimize aktarmak isterim. Bugünkü Orta Asya'nın ismi 1920'lere kadar Türkistan olarak geçiyordu. Hı hı. 1920'lerden sonra oranın ismi işte devletler kurularak orada belli bir bölge için Türkistan denildi. Türkistan devleti için. Diğerlerine farklı isimler verildi. Yani Orta Asya'nın 1920'ye kadar bütün batılı yazarların söylediği bu bölge Türkistan'da adı.
Aslında Türk adı zaten bir
evet,
şekilde.
Yani bir bakıma o coğrafyanın sahibini göstermesi evet. açısından güzel bir şey.
Türk ili yani evet. Türkistan.
Ama işte 1920'lerden sonraki belli politikalar, küresel politikalar diyeyim. bunlardan sonra o attan vazgeçerek bilimsel yayınları özellikle batılı yazarlar işte Orta Asya diye söylediler ve Orta Asya kelimesi de bilim dünyasında tutulmuş oldu. Aslında Türkistan diye dememiz bütün Orta Asya çok daha güzel olacaktır diye düşünüyorum.
Evet, Etrüsklerden bahsettiniz ya da Etrüks.
Evet, Etrüksklerden. Türkanlar da deniyor
evet,
onlara.
Avrupa medeniyetinin kurucusu olduğu evet. söyleniyor. Peki onların Türklükle bağlantısı nedir?
Şimdi, ne ölçüdedir? Şimdi milattan önce 1400'lerde, 1200'lerde Asya'dan Avrupa'ya göçler oluyor. Bu göçler hem Anadolu üzerinden hem kuzeyden, Kırım'dan, Balkanlardan oluyor ve İtalya'ya yerleşiyorlar. Orada Avrupa medeniyetinin kurucusu bu Etrüksler. Milattan önce 750'lerde Avrupa'daki en uygar toplum Etrüksler. Bu Roma İmparatorluğu kurulmazdan önce bu büyük medeniyet vardı. Roma İmparatorluğu bunun üzerine kuruluyor. Hatta bu Latince'nin kökeninin bile Orta Asya kökenli olduğu, Göktürk yazıtlarındaki yazıların ilk şeklini ihtiva ettiği yönünde bilimsel çalışmalar var buna yönelik de. Yine o dönemde tabii yazılı kaynak olarak yani kağıt olarak elimize geçmiş belgeler yok. Ancak kayalara yazılmış ya da heykeller bunlar, bu buluntular Orta Asya'daki buluntularla karşılaştırılıyor ve onların ilk şeklini olduğunu ihtiva ediyor. Bunlardan yola çıkarak batılı bilim insanlarının birçoğu da Etrükslerin Avrupa medeniyetinin kurucusu olduğu ve Orta Asya kökenli olduğu ve bunların da Türk kökenli olduğu konusunda önemli çalışmaları var. Bir örnek de vereyim. Mesela bulunan bir heykelin üstünde Etrükslere ait olduğu tespit edilen heykelin üstünde kurttan süt emen bir çocuk heykeli var. Aynısı bu Orta Asya'daki Göktürk yazıtlarında da var buna yönelik. Yani bu önemli karine bakınca bu bilgilerden yola çıkarak işte demin de söylediğim Altın Ordu yayınlarından çıkmış yine bir Etrükslerle ilgili güzel bir kitap var. Orada da çok daha ayrıntılı belgeleriyle birlikte bu konu anlatılıyor. Etrükslerin böyle bir Türklükle bağlantıları var yani.
Evet, yine kitabın ilerleyen bölümlerine doğru gidecek olursak meşhur Hun hükümdarı Metehan tabii evet. karşımıza çıkıyor yoğunlukla. Onunla ilgili neler söylemek istersiniz?
Metehan Metehan'ın mesela bizim Oğuz Kağan destanımız var çok meşhur ve İslamiyet'ten önceki Türk yaşam tarzını anlatan 13-14. yüzyıla kadar bu sürekli ağızdan ağza söylenerek gelmiş ve 13-14. yüzyıllarda yazılmış. Burada şunu da söyleyeyim. Bu Oğuz Kağan destanının orijinal nüshalarının bir tanesi Berlin, bir tanesi de Petersburg kütüphanesinde. Burada Oğuz Kağan'ın yazarlar
olduğu,
Mete olduğu, evet Metehan olduğu ifade ediliyor. Kimisi Alpertunga olduğunu ifade ediyor. Yani Oğuz Kağan'la Mete'nin böyle bir ilişkisi var. Metehan onluk sistemi bugün ordulardaki ilk kuran komutan. Vatan toprağıyla ilgili çok güzel tespiti var. Yani vatan toprağını hiçbir şekilde hiçbir kimseye verilemeyeceği kutsallığı konusunda tespiti var. Hı hı. Bir de Meta'nın milattan önce 201'de Çin'i yenmesi sonucu meşhur bir Petenk yaylası kuşatması var. Orada barış ve kardeşlik antlaşması imzalanıyor. Orada da Çin ordusunu Petenk yaylasında kuşatıyor. Oradan işte çıkmalarına daha sonra müsaade ediyor. Bu da tarihin bir bilmecesi olarak geçiyor. Niye bu Çin ordusunu imha etmedi de çıktı diye. Ama meşhur bir Çinli stratejist var, Sun Zi. 100 savaşta 100 zafer kazanmak en iyisi değildir. En iyisi savaşmadan baş eğdirmektir diyor. Meta'nın da böyle yapmıştır diye düşünüyoruz.
Güzelmiş. Evet. Bir de şimdi askeri anlayışından bahsediyoruz. Bildiğimiz kadarıyla Mete Han'ın icat ettiği ıslık çıkaran bir ok var.
Evet.
O nedir, onun sırrı öğrenebilir miyiz?
Kendisine tam itaat içerecek bir ordu kuruyor Mete Han. Ordusu da şöyle, yani bir birlik kuruyor. Okunu nereye atarsa o ıslığın sesini hemen de yanındaki askerleri oraya atıyor. Bu daha sonra Osmanlı'da da kullanılan çavuş oku diye geçiyor Osmanlı'da. İşaret vermek için kullanılan. Mete Han'ın askeri taktikleri, yani günümüze kadar gelen tam itaat üzerine kurulmuş ki Türklerde ordu millet olarak bir milletiz. Bu ta Mete Han'dan beri, belki Mete Han'dan, yani bizim tespitimize şu andaki yazılı kaynaklara göre Mete Han'dan önceki Türk komutanlarda muhtemelen bu şekilde komutanlardı.
O ordu millet kavramını biraz daha açalım mı? Hep çünkü söylenir, hep dile gelir. Neden ordu millet kavramı Türklerde bu kadar ön planda? Biz bütün varımızla, yoğumuzla, canımızı her zaman vatanımız uğruna feda etmekten çekinmeyen kimseleriz ve bu tarihte nasıl tezahür etti, neler yapıldı?
Şimdi bu konuda Jean Paul Roux'un çok güzel, meşhur profesör, Fransız profesör, çok güzel bir tespiti var. Bu Türkolog, 2009'da vefat etti. Türk tarihi üzerine hep araştırmalar yaptı. Hı hı. Onun sözünü söyleyeyim. Yani her Türk'ün bir asker olduğu ordu millet kavramıyla ilgili onun sözünü söyleyeyim. Jean Paul Roux diyor ki, Türklerde herkes savaşa isteyerek katılır. Ordu ayağa kalkmış bir halk, yürüyen bir ulustur. Kadınları da gerektiğinde savaşırlar ki bu Yunanlıları dehşete düşürmüştür diyor. Bir Fransız Türkolog ki buna yönelik biz Nene Hatunları, kadınların savaştığına yönelik Şerife Bacıları, birçok kadın kahramanlarımız da var. Yani gerektiğinde kadınlar da savaşır ki diyor ve bu diyor Yunanlıları dehşete düşürmüştür diyor. Kurtuluş İnanın Savaşı'ndan örnek vererek. Böyle güzel bir tespiti var Türkleri anlatan. Özellikle hani yabancı bir yazarın gözünden bunu söylemesi açısından çok çok önemli olduğunu
çok
düşünüyorum
kıymetli,
ben de.
Evet. Biraz da Avrupa Türk Hun İmparatorluğu olan kitabın devamına geçecek olursak. Hunların Asya'dan Avrupa'ya hareketleriyle birlikte kavimler göçü ve sonrasında neler oldu? Bu kitapta neler anlatılıyor?
Şimdi Büyük Hun İmparatorluğu 200'lerde dağılıyor. Dağıldıktan sonra Çin'in içinde birçok devletler kuruluyor. Bir kısmı da kuzeyde çünkü otlaklar falan çok, on binlerce atla gidiyorsun, onları besleyecek otlaklar olması lazım. Hemen yukarıda Avrupa bizonları var, onları avlayarak onlarla besleniyorlar. 375'te işte Macaristan'a doğru, Macar Ovası'na doğru yaklaşıyorlar Türkler. Bu doğudan batıya doğru göçerken önlerindeki kavimleri de itikleyerek kavimler göçüne yol açıyorlar. Hı. Macar Ovası da Türkler için Atilla'nın karargahının olduğu yerde 60 bin kilometre kare ve orası hayvanlarını otlatmak için en güzel yerdi. Şimdi bu kavimler göçü sonucunda 395'te Roma İmparatorluğu, Batı ve Doğu Roma, yani Bizans diye ikiye ayrılıyor. Kavimler göçü de bir çağın açılıp bir çağın kapanmasına sebep oluyor. Burada da ana aktör Türkler, ilk çağdan orta çağa geçişi sağlayan millet Türk milleti. Yine orta çağdan yeni çağa geçişi sağlayan da 1453'te Fatih Sultan Mehmet, yine bir Türk komutan. Türkler çağ açıp çağ kapatan bir millet olarak söyleyebiliriz.
Evet, Atilla'nın ismini andınız. O zaman evet, biraz da Atilla'dan bahsedelim.
Atilla tabii bugün Avrupa'da halen hikayeleri anlatılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da yine Macaristan'a giderek oranın başbakanı Viktor Urban'la bir görüşmede bulundu. Viktor Urban'ın kendilerini Macarlar soy olarak Atilla'ya dayandırıyorlar, Hunlara dayandırıyorlar. İngilizce ismi Hungary, Hunların ülkesi Macaristan'ın adı. Atilla 434'te amcası Rua ölünce tahta geliyor ve Rua bir devlet bırakıyor ona, yani hiçbir şey yoktu, güçlü bir devlet bırakıyor. Atilla ilk geldiğinde Bizanslılarla bir anlaşma yapıyor. At sırtında Bizanslı elçileri karşılıyor ve onlara barış şartlarını yazdırarak geri dönüyor. Yani o kadar kendisinden emin, güçlü bir komutan. Bizans'ta her dediğini yapma durumunda bulunuyor.
Evet, bu cenaze ateşiyle ilgili biraz bilgi verir misiniz bize?
Evet, bu da meşhur 451'de Attila'nın Katalinoğun Savaşı'nda bu cenaze ateşini hazırlatıyor Roma'yı kuşattığında. Şimdi iki taraf arasında çok çetin orada bir savaş oluyor. Kimin galip geleceği belli değil. Attila gururlu bir komutan. Bütün eğer yenilirsek diyor, ben düşman askerlerinin eline düşmeyi istemem. Atların bütün eğerlerini toplattırarak büyük bir alan yaptırıyor. Onun içerisine eşini, çocuklarını, hazinesini ve kendisini de oraya koyarak orada eğer yenilirse beni burada yakın, düşmanın eline geçeceğim diye. Buna da cenaze ateşi olarak deniliyor.
Süremizin de yavaş yavaş sonlarına geldik. Attila'nın mezarı ile ilgili de bir bilgi var mı? Onu da soralım.
Attila'nın
size.
Mezarı ile ilgili bilgi yok. Bir de Cengiz Han'ın mezarı ile ilgili hiçbir bilgi yok. Bulunsa keşke Türk tarihi ile ilgili birçok şey çıkar. Müthiş bir cenaze töreni yapılmış Attila'ya. Dönemin Bizans tarihçisi Priscus bu konuyu çok ayrıntılı olarak yazmış. Ama nerede olduğu bilinemiyor.
Evet. Bir kez daha bu kitaplar için emeklerinize sağlık. Gerçekten uzun yılların emeği olduğu o kadar ortada ki. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza da katıldığınız için. Bu kitapları okuyucularınıza ulaştırırken biz de bir vesile olabildiysek ne mutlu. Eğer sevgili dinleyiciler, Asya Türk Hun İmparatorluğu ve Avrupa Türk Hun İmparatorluğu'nun bu kısacık anlatımımızda detaylarını merak ediyorsanız bu kitapları muhakkak okumalısınız. Çok değerli konuğumuzun kaleminden hem de içimizden çok kıymetli bir baş müfettişin kaleminden dökülen notlar. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza da katıldığınız, verdiğiniz bilgiler için.
Ben de teşekkür ediyorum. Yüce Türk milletini saygıyla selamlıyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. İyi yayınlarınızın her zaman devam etmesini diliyorum. Sizleri takip ediyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, devamı da gelecek kitapların. Biz de büyük bir merak ve keyifle okumayı bekliyoruz. Onu da iletmiş olalım. TRT Teftiş Kurulu Baş Müfettişi yazar Erkan Hacı Fazlıoğlu stüdyo konuğumuzdu. Avrupa Türk Hun İmparatorluğu ve Asya Türk Hun İmparatorluğu isimli iki güzel kitabın yazarı. Kendisine de bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hem yayınımıza katıldığı hem de verdiği bilgiler için. Hayatın Sesleri devam ediyor.
İçin yaratılmış gözlerde yaşlar niye? Gülmek için yaratılmış gözlerde yaşlar niye? Sevmek için yaratılmış kalplere bomboş niye? Sevmek için yaratılmış kalpler hep bomboş niye? Sevmesini bilmiyorsan bakma sakın gözlerime. Sevmesini bilmiyorsan bakma sakın gözlerime. Mutluluğu arıyorsan inan, inan sözlerime. İnan, inan sözlerime. Yok, yok yalan deme, sevgi denen o gerçeğe. Yok, yalan deme, sevgi denen o gerçeğe.
acı, gerçek acı benzer birbirine. Sevmek acı, gerçek acı benzer birbirine. Benzer birbirine. Sevmek acı, gerçek acı benzer birbirine. Sevmek acı, gerçek acı benzer birbirine.
Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Uzman psikolog ve sosyolog Yunus Aydın bizlerle birlikte. Sayın Aydın, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Biz teşekkür ediyoruz efendim. Bugün aslında çok önemli bir konuyu konuşacağız. Tek varlığımız çocuklarımız, ama işte kimi zaman yalana başvurma gibi durumlarla karşılaşıyor anne babalar. Biz de tam da o noktada aslında neden yalana başvurduklarını çok merak ediyoruz ve bunu nasıl çözebiliriz? Bu konuyu öğrenmek istiyoruz sizden. Önce yalan kavramıyla başlayalım. Çocuklar neden yalan söylüyor?
Çocukların bu işte bir günahı yok. Çocukken günahları yok. Önce oradan başlayalım. Yalan bir alışkanlık, yalan bir öğrenilmiş davranış. Yani çocuklar ya bizden öğreniyorlar ya biz bir şekilde öğretiyoruz. Beynin en karmaşık işlemi, yani yalan söylerken beyin doğruyu söylemekten daha fazla zorlanıyormuş son araştırmalar. Yalan edebiyatın, dinin, felsefenin, psikolojinin, psikiyatrının son zamanlarda nörolojide işin içerisine girdi beyin araştırmalarıyla ve psikolojinin konusu olan bir konu. Kısa bir tanımla, anlaşılacak bir tanımla yalan ne demektir? Bireyin bilinçli bir şekilde, kasıtlı bir şekilde bir kazanç elde etmek için, bir çıkar elde etmek için veya birisine zarar vermek için bir hatayı gizlemesi veya doğruyu söylememesi diyoruz.
Gizlemek de mi yalana giriyor? Söylememek de yalana giriyor, öyle mi? Bir
tabii,
hata yapıldıysa.
Tabii, yani bir kavgayı gören gizliyor, görmedim diyor. Bu.
Aman bana bulaşmasın.
Evet, aman
diye.
Bana bulaşmasın. Bu şekilde özellikleri var. Bunların içerisinde en masum olanı, çocuğun en günahsız olanı çocuğun yalanı. İşin temelinde başkasını aldatma söz konusu. Kısaca yalan çeşitlerine de değinecek olursak, masum yalan diyoruz. Çocukların böyle yalan söyledikleri besbelli olan söyledikleri yalanlar. Çocukların özellikle 4-5 yaşlarında hayal dönemi ile karışık, hayale karışık yalanlar, hayalle zenginleştirmiş yalanlar. Beyaz yalan dediğimiz bizim kullandığımız yalanlar. İşte bir arkadaşımız bize yemeğimi beğendi mi dediğimiz zaman beğenmediği halde beğenmiyorum demesi de bir yalan. Veya giydiği bir kıyafeti nasıl buldunuz?
Çok yakışmış.
Diyoruz. Bunlar da yalan. Ama asıl yalan kasıtlı yalan. Başkasına zarar vermek gibi. Son yalanda en ağır olanı mitomani dediğimiz patolojik yalan.
Hastalık üzerindeki,
evet,
değil mi?
Bunların beyni tamamen yalan üretiyor. Beyindeki nöronlar yalanlarla dolu. Bunlar yalanı başta üretirken rahatsız oluyorlar ama sonradan beyin bundan rahatsız olmuyormuş.
Alışmaya başlıyor.
Evet. Yalanla ilgili de çok ilginç araştırmalar var. Bir taraftan anketler var, bir taraftan beyindeki neler olup bitiyor bunlarla ilgili araştırmalar var. Kısaca bunları sıralamak isterim. Bir defa Feldman'a göre her 10 dakika konuşma içerisinde iki defa yalan söylüyormuşuz.
Bütün insanlar için mi?
Bütün insanlar için ama bu Batı Amerika'lı bir araştırma. Amerika'da bir araştırma.
Ama tabii bu yalanın içine herhalde o beyaz yalanlar falan
evet,
da giriyor
hepsi
değil
giriyor,
mi?
Evet. Günde iki defa beyaz yalanlar dahil yalan söylüyoruz diyen bir başka araştırma var. Yine beyin araştırmalarında beynin yalan söylerken daha zorlandığı, doğruyu söylerken daha kolay söylediği şeklinde
Tabii çünkü o kadar birçok tilki dolanacak, evet, hiçbir tilkinin kuyruğu birbirine değmeyecek değil
evet,
mi yalan söylemeye çalışırken? Tabii zorlanır insan.
Çok güzel söylediniz. Kimseye kimseye dokunmayacak. Bir başka araştırma, acaba insanlar doğruyu söylese ne kadar zaman harcıyor, enerji harcıyor? Yalanı söylerse, yalan söylediği zaman daha çok zaman ve enerji harcıyormuş. Yalan söylerken prefrontal korteksimiz yani beynimizin sol ön tarafı bu bölgenin daha hareketli olduğu. Ama burada çok ilginç araştırmalar var. İlk yalanlarda çok daha fazla hareketli olduğu, daha fazla yalan söyledikçe bu hareketin hareketliliğin azaldığı şeklinde araştırmalar var. Bir araştırmada yalan söyleyenlerin zamanla çok yalan söyleyenlerin beyninin değiştiği ki bu mitomaniye yani biraz önce dediğimiz
hastalık düzeyinde olan
yalan içerisine giriyor. Bir kere çocuklarla ilgili yapılan son araştırmalara 9 aylıktan 1 yaştan itibaren çocuk anneyi, babayı, çevreyi gözetliyor ve kaydediyor. Ve bu kayıtları 2 sene sonra kullanmaya başlıyor. Yani
teyip kaydı ediyor.
Ve ondan sonra kullanmaya davranışa çekiyor. İşte anne baba, evdekiler, kardeşleri her neyse çevredekileri bu şekilde bir defa kaydediyor. Onun için yalanla ilgili yalan kaç yaşında başlıyor? 2 yaşında başlıyor diyenler var. Bundan dolayı.
Çünkü kayıt kısmı.
Kayıt kısmı böyle evet. ortaya çıkıyor ama çocuklarda bir kere kendi hayal güçleriyle kullanıyorlar. Bu yalan mıdır değil midir tartışılan bir konu.
Nasıl mesela ne yapıyor hayal gücüyle ne söylüyor anne ya da babasına?
Bir çocukta hayal bir 3 yaşlarında hayallerini daha çok ön plana çıkarıyor. İşte
olmayan varlıkları mı varmış gibi algılıyor.
Elindeki bir nesneyi alıyor bunu silah gibi kullanmaya çalışıyor. Bunu araba gibi kullanmaya çalışıyor. Böyle bir
dönem. Oyun gibi belki.
Evet. İşte bu arada da yalan şeyler söyleyebiliyor. Bunlar son derece masum yalanlar. İkincisi özellikle üstün zekalı çocuklarda bir hayal dönemi var. 8 yaşlarda tamamlanması gereken. Bu çocuklar kendi kendine oynarken arkadaş isimleri uydururlar falan filan. Bunlara müdahale etmemek gerekir. Yani bu hayalle yalanı ayırıp çocuğun orada gelecekteki şiir, edebiyat vesaire her neyse bütün hayallerini silmemek gerekir. Anne babalar burada telaşlanıyorlar. Biz bize gelenlere hayır diyoruz. Burası hayal dönemi dinledikten sonra, yaşını falan sorduktan sonra. Tabii ailenin diğer bütün özelliklerini de sorduktan sonra. Çünkü yalan aile içerisinde öğrenilen bir, kazanılan bir alışkanlık, bir davranış. İlk yalanlar 4-5 yaşlarında öğreniliyor. Niye? Çocuk 3 yaşından itibaren kuralları öğrenmeye başlıyor. Bunun için kreşe veriyoruz. Bunun için anaokuluna veriyoruz. Burada kuralları önce öğreniyor. İşte nasıl yemek yenecek, nasıl oturulacak, nasıl kalkılacak öğreniyor. Bir de empati öğreniyor. Yalan bundan sonra başlıyor. Bunları öğrendikten sonra acaba bu kuralları nasıl esnetebilirim? Şunu nasıl yapabilirim? Bununla bu
esnetemediğini görünce de yalana mı başvuruyor?
Evet, evet. 6 yaşından itibaren aldatıcı davranışlar başlıyor çocukta. Yalanın bilişsel becerilerle ilişkisi olduğu, yani duyusal bellek vesaire o süreçte, bilişsel süreçte ilişkili olduğu da var. Ama önemli araştırmalardan birisi Hollanda'da 6 yaş ile 77 yaş arası insanlar, gönüllü insanlar alınmış. Acaba 6 yaşındakiler nasıl yalan söylüyor? 77 yaşına kadar grup grup nasıl yalan söylüyorlar? Hemen özetlemek isteyeyim. Küçük yaşlarda zorlanarak yalan söylüyorlar. 18-29 yaş arasında en iyi şekilde yalanı beceriyorlar. En yüksek olduğu dönem burası. 45 yaşlarında yalan becerisi azalıyor. Yaşlandıkça da azalıyor. Bir önemli araştırmada üniversite gençler üzerinde yapılıyor. Acaba gençler anneden babadan duydukları yalanları hatırlıyorlarmış şeklinde bir araştırma yapıyor. Özellikle 18 yaşlı gençlerde yapılıyor. Ve gençler anneden, babadan ve öğretmenden duydukları yalanla öğrendiklerini de burada onları da hatırlıyorlar, söylüyorlar.
Öğrenme kavramından bahsettiniz ya, anne babadan çocuk öğreniyor diye. Anne babalar ne yapıyor da çocuk onlardan yalanı öğreniyor?
Çok güzel, çok, çok teşekkür ederim. Albert Bandura'ya kadar çocuktaki bu davranışlar genetik mi, çevreden mi geliyor tartışılıyordu. Albert Bandura 80'li yıllarda müthiş bir kavram ortaya atıyor. Sosyal öğrenme diyor. Çocuklar çevresinden öğreniyor, görerek öğreniyor, gösterilerek öğretiliyor. Çocuk kesinlikle bunu aileden öğreniyor, arkadaşlarından öğreniyor, çevresinden öğreniyor, okulda öğreniyor, toplumda öğreniyor. Yani ama bunun bir sürü sebepleri var. Esas
peki o zaman sebepleri yerine
öğrenilmiş davranış diyoruz. Yani göz kırpma gibi doğuştan gelen bir davranış değil. Yeme, içme gibi, suyu içme gibi güdüsel değil. Bu öğrenilmiş bir davranış kesinlikle. Doğuştan sonra öğrenilen bir davranış. En çok yalan, benlik kaygısı düşük olanlar da var. Yani çocuğun yetişme tarzında sevgi gösterilmeyen, takdir hissi gösterilmeyen, daha çok eleştirilen vesaire, bunlarda problem var. Avantaj sağlamak için insanlar yalan söylüyor. Ceza ve çatışmadan kurtulmak için.
Annem bana kızar, babam bana kötü söyler.
Buradan başlıyor. İş yerinde de aynısı. Bu devam ediyor. Başkalarını kendi çıkarlarına uygun bir şekilde konuşturmak için yalan söyletiliyor. İşte yalançı şahitlik dediğimiz şey bu. Bir de Pinokyo sendromu var. Bu çok ilginç bir kavram. Özellikle anne babalara bunu seslenmek istiyorum. Eğer amigdala bölgesinde bir tümör olursa ve çocuğumuzda da yalan söyleme varsa veya büyükken, gençken yalan, her neyse, bu insanların bölgede bulunma özelliğine göre tümör varsa,
yani beynin bir bölgesi.
Beynin bir bölgesi. O tümör yalanda hareketlendiği için çocuk bayılabiliyor.
Tehlikeli.
Buna ilk defa 51 yaşında Fransa'da hatırladığım kadarıyla bir hasta üzerinde yalan söylerken toplantıda ortaya çıktı bu olay. Buna Pinokyo sendromu deniliyor. Yani epilepsisi olan çocuklarda vesaire de bu bölgeyle ilgili böyle bir şey de mutlaka tıbba başvurmakta, mutlaka nörolojiye başvurmakta fayda var.
Bu arada sözünüzü kesiyorum ama şimdi Pinokyo'dan bahsettiniz. Onunla ilgili bir şey sormak istiyorum. Şimdi çocuklara anne babalar yalan söylediklerinde bak işte yalan söylersen burnun Pinokyo gibi uzar diye. Hani korkutmak gibi değil de onları yalandan caydırmak için cümleler kullanırlar. Çocuk da bakar burnum uzadı mı uzamadı mı dokunur. Yalan söylediğini eğer anne baba anlamışsa evet senin burnun azıcık uzamış galiba der. Hani bu güzel bir yaklaşım mı sizce, yoksa daha mı farklı yaklaşılmalı?
Daha farklı yaklaşım gerekiyor. Bugünkü araştırmalara göre çocuğu suçlayıcı hiçbir şeye girmemek gerekiyor.
Yani bu cümleyi bile kullanmamak.
Evet mı? Yaşına göre evet. Yani bir kere görmemezlikten, duymamazlıktan çocuğu dinleyip yalan söylediğini biliyoruz ama biz doğrusunu söylememiz gerekiyor. Ne zaman? 2'li, 3'lü, 4'lü yaşlarda. Kesinlikle sen yalan söylüyorsun, niye yalan söylüyorsun gibi cümleler maalesef çocuğu yalana daha çok götürüyor. Kendisini savunmak için daha fazla yalan uydurmaya çalışıyor. Bu biraz sonra öneriler bölümünde de gelmeye çalışacak.
O zaman sebepleriyle yine
evet,
devam edelim.
Evet, sebepleriyle devam edelim. Güvensiz yetiştirilen çocuklarda bu var. Kaygılı yetiştiren, yani iki uçta yaşayan, sınavı başarabileceğimi başaramayacağımı, işte üniversiteyi kazanabileceğimi kazanamayacağımı gibi iki uçta yaşayanlarda da bu çok fazla. Aşırı eleştirilen çocuklarda yalan çok fazla. Reddedilmekten korkan çocuklarda yalan çok fazla. Yanlış ceza verilirse bu da yalanı tetikliyor. Eğer bizim verdiğimiz ödül yalanı teşvik ediyorsa o zaman da çocuk
o ödülü yeniden almak için
evet,
yalana
ödülü
başvuruyor.
Yeniden almak için çalışıyor. Anne baba bizim üçgenleme dediğimiz çocuğu tam köşeye sıkıştırıp kaçamayacağı şekilde bu yalanı ispat edeceksin gibi çocuklar daha fazla yalan söylüyorlar. Üstüne çok gidilen çocuklar. Maalesef mükemmeliyetçi, daha düzenli, daha takıntılı anne ve babaların çocuklarında da yalan olabiliyor. Burayı biraz açmak istiyorum. Solomon'a göre Üstün zekalı çocukların bir özelliği anne ve babalarından birinin veya ikisinde mükemmeliyetçilik olması. Başka özellikler de var. Ama burada mükemmeliyetçi hep benim dediğimi yapacaksın diyen bir anne var. Üstün zekalı bir çocuk var. Bir baba var, bir çocuk var. Annenin babanın standartlarını çok yüksek görüyor. Alması gereken notu çok yüksek görüyor. Kazanması gereken okulu çok yüksek görüyor ve yalan söylemek zorunda kalıyor.
Kızarlar diye.
Kızarlar diye. 2017 yılında hatırlarsanız üniversite sınav sonuçlarında bir öğrencimiz, meslek lisesi mezunu bir öğrencimiz Hacettepe tıpı kazandım diye basında çıktı. Sonra da yalan oldu, ortaya çıktı. Bu şekilde fazla baskı altında yalan söyleyebiliyorlar. Çocukların hayallerini anlayamamada biraz önce konuştuğumuz hayal dönemindeki üzerine fazla gitme, yalan söylüyorsun deme şeklindeki baskılar da yalana neden oluyor. Sevilmediğini düşünmesi yalana neden oluyor. İşte biraz önce konuştuğumuz yalan söylüyorsun şeklindeki suçlamalar kesinlikle yalana neden oluyor.
Evet, yavaş yavaş süremizin de sonlarına doğru geliyoruz sizinle olan zaman bölümümüzün. Zaman çok hızlı geçiyor. Tam da o zaman bu noktada anne babalara ne gibi önerilerde bulunursunuz? Çözüm yolları nelerdir? Nasıl davranmalıyız
onlara geçelim. Bir defa yalanın ilaçla tedavisi yok.
Hap verdim yut.
Hayır. Öyle, yok öyle bir şey. Böyle bir şey yok. İki, çocuğun yalanını yaşına, yaşama düzeyine, yani 2 yaşındakine ayrı bakıyoruz, 4 yaşındakine, 6 yaşındakine, 14 yaşındakine, 20 yaşındakine ayrı bakmak gerekiyor. Ayrı derinlemesine bir araştırma yapmak gerekiyor. Kişilik bozukluğu dediğimiz hem geçinilmesi, hem birlikte çalışılması, hem birlikte yaşaması zor olan insanlara zor kişilikler diyor. İşte bunların olabileceği insanlardan özellikle psikopatlık özelliği, narsistik özelliği gibi özellikleri olabilecek çocuklara dikkat etmek gerekiyor. Kaynaklık eden sevgisizlik, aşırı eleştiri vesaire hepsini bunları kaldırmak gerekiyor. Eğer bir çocuk günümüzde çalışan anneler için söylüyorum, 2'den fazla bakıcı değiştirmişse bu çocuğu mutlaka terapi etmek gerekiyor. Çünkü kaygı başlıyor, kaygı da yalan söyletiyor. İkiden fazla bakıcı değişmemeli, onu özellikle söylemek istiyorum. Vesaire, bunları kaldırmak gerekir. Ne yapmak gerekir? Şimdi önerilerime hızlı bir şekilde değineyim. Bir defa sevgi dillerini çok yönlü ve dereceli kullanmak gerekiyor. Yani beden dilini, söz dilini. Seni seviyorumun etkisi %8 ama çocuğumuza sarılmanın etkisi %65. Bunları iyi kullanmak gerekiyor. Çocuğa her zaman seni seviyorum demek mi lazım? Hayır. 2 seni çok seviyorum demek lazım. Fazla değil. Yani böyle yaklaşmak gerekiyor. Davranışlarını, takdir edileceklerini yine %80 takdir etmek gerekiyor. Hatalı davrandığı zaman çocuğumuz önce sevgi gösterip sonra bu davranışına üzülüyorum deyip davranışa yönelmek gerekiyor.
Kızmak değil.
Bu konu, evet, kesinlikle. Bakın onlar hepsi zaten yalanı körükleyen şeyler. Kesinlikle pozitif psikolojiyle yaklaşacağız. Pozitif psikoloji iyiye götüren ve iyi özellikleri ön plana çıkararak yaklaşılan bir tavırdır. Çocuğumuza diyeceğiz ki ben seni çok seviyorum, ben seni beğeniyorum ama bu davranışını, bu konuşmanı, şu hareketini beğenmiyorum şeklinde. Davranışa yönelik ama niye bunu yapıyorsun şeklinde kesinlikle
yargılamayacağız.
Sonuç yerine sürece odaklanmak gerekiyor. İşte anne babanın çocuğun aldığı nota odaklanmasına sonuca odaklanma diyoruz. Biz elimizden geleni çalışmayı yapacağımız demeye de sürece odaklanma diyoruz. Sorun yerine çözüme odaklanmak, yani zayıf almıştır, hemen arkasından biz yapacağımıza bakacağız demek lazım. Onu böyle niye böyle oldu günlerce matem konusu kesinlikle yapmamak gerekiyor. Çocuğa ceza verilmeli mi? Evet, ama sevdiği şeylerden mahrum ederek ve kademeli olarak vermek gerekiyor. İnterneti, bilgisayarı çok kullanan bir çocuğa önce sözleşme yapıp sonra bir gün, sonra 2 gün, sonra 3 gün giderek artan mahrumiyet cezaları şeklinde vermek gerekiyor. Ödülleri çeşitlendirmek gerekiyor. Tek tip ödüller değil.
Sürekli çikolata vermemek gerek.
Yok. Maddi, manevi.
Evet.
Ve en önemlisi de kaliteli zaman geçirmek
lazım.
Gerekiyor. Neyi kastediyoruz burada? Şunu kastediyoruz. Artık siz çalışan hanımların, bizim çocuklarımız hepsi, gelinlerimizin hepsi dahil bu işe. Çalışması değil, kesinlikle. Çalıştıktan sonra evde kaliteli geçireceği zaman çocuğuyla bu tartışılıyor. Bunun da ölçüsü en az 5 dakika, en çok yarım saattir, onu söyleyeyim.
Üstelik yani bir yarım saati çocuğumuza ayırmaktan bile imtina ediyoruz,
evet,
değil mi?
Evet, akşam eve gelir gelmez hemen çocuğumuzla ilgileneceğiz. Kaliteli bir ilgilenme olacak. Kaliteli zamanın bir ölçüsü de ertesi gün çocuk aynı davranışı özleyecek. Ona benzer bir davranışı özlüyorsa bu kaliteli davranış.
Ha, güzelmiş. Teşekkür ediyoruz. Bu hap bilgiydi anneler ve babalar için. Bu bilgiyi mutlaka değerlendirsinler ve o kaliteli zaman deyince sanki saatlerce çocukla vakit geçirmek gibi algılanıyor.
Hayır, AVM'ye götürmek günü, hayır bunlar değil. Kesinlikle değil. Kaliteli zaman en az 5 dakika, en çok 30 dakika. Çocuğun onu ömür boyu hatırlaması. Bu konuda çalışmalar var. Yani çocuğa en çok çocuklukta neyi hatırlıyorsun? İşte dayım beni şuraya götürmüştü. Onu unutamıyorum. Dayım bana şunu yapmıştı. Amcam bana bunu yapmıştı. Evet. Annem babam, bu tür şeyler.
Evet, çok haklısınız. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için Sayın Aydın. Aslında çok o kadar geniş, o kadar güzel bir konu ki keşke süremizi aşmış olmasaydık. Evet. Daha çok konuşsaydık ama biz böyle küçük hap bilgilerle şimdilik dinleyicilerimize bilgileri ulaştırmış olalım. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Sevgili dinleyicilerimiz, uzman psikolog ve sosyolog Yunus Aydın bizlerle birlikteydi. Çocukları konuştuk ama özellikle neden yalan söylerler, bu konuyu değerlendirdik. Verdiği bilgiler için kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle programımızın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Hayatın sesleri.